Ayrım 12, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 134. 19. Bölüm. Avcı alay komiseri Pivovarov'un 6'ya 1 numaralı eve gitmesi gerekmemişti. Evle telsiz bağlantısı kesilmişti. Ya verici devreden çıkmış ya da evin yöneticisi Yüzbaşı Grekov komutanlığın sert azarlarından bıkmıştı. Bu arada kuşatma altındaki evle ilgili olarak havan topu eri komünist Çentsov aracılığıyla bilgi alınabiliyordu. Çentsov ev yöneticisinin işi iyice azıttığını, askerlere şeytan bilir ne saçmalıklar söylediğini bildiriyordu. Doğrusu Grekov Almanlarla canını dişine takmış savaşıyordu, haberci bunu yadsımıyordu. Pivovarov'un gizlice 6'ya 1 numaralı eve gitmeye hazırlandığı gece alay komutanı Beryozkin ağır şekilde hastalandı. Komutan alev alev yanan bir yüzle, kristal gibi parlak boş gözlerle yeraltı sığınağında yatıyordu. Beryozkin'i muayene eden doktor şaşırmıştı. Doktor kopmuş kollarla, bacaklarla, kırılmış kafalarla iş yapmaya alışkındı. Burada ise kendi kendine hastalanan bir adam söz konusuydu. ''Şişe çekmek gerekirdi ama şişeyi nereden bulacaksın?'' dedi doktor. Pivovarov alay komutanının hastalığını üstlerine bildirmeye karar verdi. Ama tümen komiseri Pivovarov'a telefon edip hemen karargaha gelmesini söyledi. Pivovarov birkaç kez soluk soluğa kaldıktan sonra, çünkü yakındaki patlamalar yüzünden birkaç kez kendini yere atması gerekmişti, tümen komiserinin sığınağına girdiği sırada tümen komiseri sol kıyıdan gelmiş olan tabur komiserleriyle konuşuyordu. Fabrikalara yerleşmiş olan birliklerde konuşmalar yapan bu adamla ilgili bir şeyler duymuştu Pivovarov. Pivovarov yüksek sesle tekminini verdi. ''Emriniz üzerine geldim.'' dedi ve gelir gelmez Beryozkin'in hastalığını da bildirdi. ''Evet, fena.'' dedi tümen komiseri. ''Yoldaş Pivovarov, alayın komutasını üzerinize almanız gerekecek.''
''Kuşatma altındaki evi ne yapacağız?''
''Sizin orada bir işiniz yok artık.'' dedi tümen komiseri. ''Bu kuşatma altındaki evin çevresi öyle bir kaynıyor ki konu cephe karargahına kadar gitti.'' Ve şifreli yazıyı Pivovarov'un önünde salladı. ''Sizi asıl bu iş için çağırdım Krimov yoldaş. Cephe siyasi şubesinden kuşatma altındaki bu eve gidip orada Bolşevik düzeni kurma, savaş komiseri olma ve şu Grekov denen adamın uzaklaştırılması halinde komutayı üstlenme emri almış. Bütün bu işler sizin alayın bölgesinde olduğuna göre hem bu eve gitmek için hem de bundan sonraki bağlantı için gereken her şeyi sağlayın. Anlaşıldı mı?''
''Anlaşıldı.'' dedi Pivovarov. ''Baş üstüne.''
Bundan sonra resmi olmayan her zamanki gibi normal bir sesle sordu. ''Tabur komiseri yoldaş, bu tip adamlarla uğraşmak uzmanlık alanınızda mı?''
''Tam benim uzmanlığım.'' diyerek güldü sol kıyıdan gelen komiser.
1941 yazında 200 kişiyi Ukrayna'daki kuşatmadan çıkardım. Yeterince partizanlık ruhu vardı orada.
''O zaman hemen harekete geçin Krimov yoldaş.'' dedi tümen komiseri. ''Benimle bağlantıyı sürdürün. Devlet içinde devlet. Olmayacak bir şey.''
''O evde telefoncu kızla ilgili pis bir iş daha var.'' dedi Pivovarov. ''Bizim Beryozkin hep kaygılanıyordu. Evdeki radyo vericisi sustu. Oradaki çocuklardan da her şey beklenir.''
''Pekala, gidince her şeyi anlarsınız. Başarılar dilerim.'' dedi tümen komiseri.
20. Bölüm. Krimov Grekov'un Shaposhnikov ve Vengrova'yı yolladığından bir gün sonra bir otomatik tabancalı er eşliğinde Almanlar tarafından kuşatılmış ünlü eve gitti. Avcı alayı karargahından aydınlık soğuk bir akşam vakti çıktılar. Krimov Stalingrad traktör fabrikasının asfaltlanmış avlusuna girer girmez öldürülme tehlikesini herhangi bir zamankinden daha açık ve daha güçlü hissetti. Bu arada heyecan ve sevinç duygusu da onu bırakmıyordu. Cephe karargahından beklenmedik bir anda gelen şifreli emir, sanki ona burada, Stalingrad'da her şeyin farklı gittiğini, burada farklı ilişkiler, farklı değerlendirmeler, insanlara karşı farklı beklentiler olduğunu kanıtlıyordu.
Krimov yine Krimov'du. Mağluller takımından biri değil, bir Bolşevik savaş komiseriydi. Tehlikeli ve zor görev onu korkutmuyordu. Parti arkadaşlarının ona karşı her zaman gösterdikleri şeyi tümen komiserinin ve Pivovarov'un gözlerinde bir kez daha okumak ne kadar hoş ve keyifliydi. Bir mermiyle yarılmış olan asfaltın ortasında hurdahaş olmuş havan topunun yanında ölü bir Kızıl Ordu askeri yatıyordu. Krimov'un ruhunun canlı bir umutla dolu olduğu, bayram ettiği şu anda bu cesedin görüntüsü nedense onu şaşırtmıştı. Çok ölü görmüştü, ölüleri umursamıyordu. Şimdi ise ürpermişti. Sonsuz ölümle dolu bu ceset bir kuş gibi çaresiz yatıyordu. Sanki üşümüş gibi ayaklarını altına almıştı. Siyasi yönetici sırtında buruşuk gri yağmurluğuyla şişman subay çantasını şakağının hizasında tutarak yanından koşarak geçti. Kızıl Ordu askerleri tank savar mayınlarını birkaç somun ekmekle birlikte muşamba yağmurluğun üstünde sürüklüyorlardı. Oysa ölüye ne ekmek ne de silah gerekliydi. Sadık karısından mektup da istemiyordu. Ölümüyle güçlenmemişti, en zayıf halindeydi. Böceklerin ve kelebeklerin korkmadığı ölü bir serçecikti. Topçular atölye duvarının yarığına alayın topunu yerleştiriyorlar ve ağır makineli takımıyla karşılıklı birbirlerine küfrediyorlardı. El kol hareketlerinden ne konuştukları anlaşılıyordu.
''Bizim makineli ne kadar zamandır burada duruyor biliyor musun?'' ''Siz daha öbür kıyıda çene çalarken biz burada ateş ediyorduk.''
''Yüzsüz herifler.''
Hava adeta uludu. Bir mermi atölyenin köşesinde patladı. Parçalar duvarlara çarptı. Krimov'un önünden yürüyen otomatik tabancalı er başını çevirip komiserin sağ olup olmadığına baktı. Krimov'u bekleyip kaygılanmayın komiser yoldaş, biz burayı ikinci kademe yani en geri cephe sayarız dedi. Kısa bir süre sonra Krimov atölye duvarının yanındaki avlunun sakin bir yer olduğunu anlamıştı. Koştular, düştüler, yüzüstü yere kapaklanıp tekrar koştular, tekrar düştüler. İki kere piyadelerin olduğu siperlerin içine atladılar. Artık kimseciklerin olmadığı, sadece demirin uluduğu ve ıslık çaldığı yanmış evlerin arasında koşuyorlardı. Krimov'a eşlik eden er onu rahatlatmak için en önemli şey pike yapmaması dedi ve sonra da hadi komiser yoldaş şu mermi çukuruna kadar koşalım diye öneride bulundu. Krimov kayarak bomba çukurunun dibine indi, yukarı baktı. Mavi gök başının üstündeydi. Başı ise kopmamıştı, eskisi gibi omuzlarının üstünde duruyordu. İnsanların varlığını sadece bu insanların her iki taraftan yolladıkları ölümün başının üstünde ulumasında, şarkı söylemesinde hissetmek garip bir şeydi. Ölümün küreğiyle kazılmış bir çukurun içinde güven duygusu hissetmek de garipti. Otomatik tabancalı er soluklanmasına fırsat vermeden peşimden gelin dedi ve çukurun dibinde beliren karanlık geçide doğru sürünmeye başladı. Krimov askerin peşinden gitti. Alçak geçit genişledi, tavanı yükseldi ve bir tünele girdiler. Yerin altında yeryüzündeki fırtınanın uğultusu duyuluyor, tünelin tavanı titreşiyor, gümbürtü yer altında sanki yuvarlanıyordu. Dökme demir boruların üst üste yığılı oldu ve kol kalınlığında koyu renk kabloların dallanıp budaklandığı yerde duvara kırmızı boyayla Mahov Eşektir yazılmıştı. Asker küçük bir el feneriyle ışık tuttu. ''Burada üstümüzde Almanlar dolaşıyorlar.'' dedi. Kısa bir süre sonra dar bir geçide saptılar. Zor ayırt edilen açık gri bir lekeye doğru ilerlediler. Geçidin derinlerine doğru leke giderek aydınlanıyor, patlamalar ve makineli tüfek sesleri giderek daha şiddetli duyuluyordu. Krimov'a bir an cellat kütüğüne yaklaşıyorlarmış gibi geldi ama yeryüzüne çıkmışlardı. Krimov'un gördüğü ilk şey insan yüzleriydi ve bu yüzler ona ilahi bir sakinlik içinde görünüyordu. Krimov'u anlatılamayacak bir duygu sardı, sevinçli, hafif bir duygu. Hatta kudurmuş savaşı bile yaşam ve ölümün uğursuz sınırı olarak değil, genç, güçlü, yaşam dolu bir yolcunun başının üstünde esen bir fırtına gibi hissetti Krimov. Yazgısının yeni mutlu bir değişim göstereceğine duydu, bir tür açık kesin güvenle doldu içi.
Bu parlak gün ışığında sanki kendi geleceğini görüyordu. Aklının, iradesinin, Bolşevik tutkusunun var gücüyle yaşayacaktı yine. Güven ve gençlik duygusu onu bırakıp giden kadın için duyduğu üzüntüyle birleşiyor. O kadın sonsuz derecede hoş görünüyordu kendisine. Ama onu artık sonsuza dek yitirmiş gibi gelmiyordu. Gücüyle, eski yaşamıyla birlikte o da kendisine geri dönecekti. Klimov onun peşinden gidiyordu. Kepini alnına indirmiş yaşlı bir adam döşemenin üstünde yanan ateşin başında ayakta duruyor ve bir saçın üzerinde kızaran patatesleri süngüsüyle çeviriyordu. Kızaran patatesleri metal bir miğferin içine koyuyordu. İrtibat yerini görünce hemen sordu yaşlı adam. ''Seryoja orada mı?'' ''Komutan geldi'' dedi irtibat eri sert bir ifadeyle. ''Kaç yaşındasın baba?'' diye sordu Klimov. ''65'' diye yanıtladı yaşlı adam. ''Ve ben işçi gönüllülerdenim'' diye de bir açıklama yaptı. Bir kez daha yan gözle irtibat erine baktı. ''Seryoja orada mı?'' ''Alayda değil, komşu birliğe gitti herhalde.'' ''Of'' dedi yaşlı adam sıkıntıyla. ''Kaybolacak.'' Klimov insanlarla selamlaşıyor, çevreye göz gezdiriyor, yarıya kadar tahta perdelerle bölünmüş mahzen bölümlerine dikkatle bakıyordu. Bir yerde sahra topu duruyordu, duvara açılmış atış deliğinden dışarı bakıyordu. ''Zırhlı savaş gemilerindeki gibi'' dedi Klimov. ''Evet, sadece su az'' diye karşılık verdi bir Kızıl Ordu askeri. Biraz ileride taş girintilerde ve yarıklarda havan topları duruyordu. Yerde kuyruklu mayınlar hemen orada biraz ileride de muşamba yağmurluğun üstünde bir armonika vardı. ''Altıya bir numaralı ev tek başına dayanacak, faşistlere teslim olmayacak'' dedi Klimov yüksek sesle. ''Tüm dünya, milyonlarca insan buna seviniyor.'' İnsanlar susuyorlardı. Yaşlı Polyakov Klimov'a içi patates kızartması dolu miğferi getirdi. ''Polyakov'un nasıl patates kızarttığını yazmıyor mu kimse?'' ''Siz gülün bakalım'' dedi Polyakov. ''Bizim Seryoja'yı kovmuşlar.'' Bir havan topu eri sordu. ''İkinci cephe açılmadı mı daha? Hiçbir şey duymadınız mı?'' ''Henüz duymadım'' diye yanıtladı Klimov. Asker ceketinin önü açık, içinden atleti görünen bir adam şöyle dedi. ''Volga'nın ötesinden ağır toplar üzerimize ateş etmeye başlamıştı. Bir dalgayla Kolomeitsev'in ayakları yerden kesilmişti. Ayağa kalktı ve "Hey çocuklar, ikinci cephe açıldı!" diye bağırdı. ''Koyu renk saçlı bir delikanlı, boş boş konuşmayın. Topçu olmasaydı biz burada oturamazdık'' dedi. ''Alman bizi yutmuştu çoktan.'' ''Komutan nerede peki?'' diye sordu Klimov. ''İşte orada, en ileri uca kurulmuş.'' Takım komutanı yüksek bir tuğla yığınının üstüne uzanmış dürbünle bakıyordu. Klimov kendisine seslendiğinde isteksizce yüzünü döndürdü ve parmağını dudaklarına götürüp sus işareti yaptı. Dürbünü tekrar eline aldı. Birkaç saniye sonra Grekov'un omuzları sarsılmaya başladı, gülüyordu. Kayarak aşağı indi ve gülümseyerek ''Satrançtan beter'' dedi ve Klimov'un yeşil yaka işaretlerini ve gömleğindeki komiser yıldızını fark edince ''Evimize hoş geldiniz tabur komiseri yoldaş'' diye ekledi. Ardından kendini tanıttı. ''Ev yöneticisi Grekov, bizim geçitten mi geldiniz?'' Grekov'un her şeyinde, bakışında, hızlı hareketlerinde, yassı burnunun geniş deliklerinde bir küstahlık vardı. Tepeden tırnağa küstahlık akıyordu. ''Olsun, zararı yok, ben seni yola getiririm'' diye geçirdi içinden Klimov. Klimov Grekov'a soru sormaya koyuldu. Grekov tembel ve dalgın bir şekilde esneyerek çevresine bakınarak yanıt veriyordu. Sanki Klimov'un sorduğu sorular onun gerçekten önemli ve gerekli bir şeyi anımsamasına engel oluyordu. ''Yerinize başkasını verelim mi?'' ''Neden?'' diye sordu Grekov. ''Yalnızca sigara, elbette mayın, el bombası. Eğer kıyabilirseniz birazcık vodka ile yiyeceği de gizlice mısır tarlalarının oraya bırakırsınız.'' Bunları sayarken parmaklarını büküyordu. Klimov kızarak ve elinde olmadan Grekov'un çirkin yüzüne hayranlıkla bakarak ''Demek gitmeye niyetiniz yok'' dedi. Sustular ve bu kısa sessizlikte Klimov kuşatılmış evdeki bu insanlara ruhen bağlanma duygusunu engelledi. ''Harekat günlüğü tutuyor musunuz?'' diye sordu.
Elimde kağıt yok diye yanıtladı Grekov. Neye yazacağım? Ayrıca zaman da yok, yazacak bir şey de.
Siz 176. Avcı Alayı Komutanı'nın emrinde bulunuyorsunuz dedi Krimov.
Doğru tabur komiseri yoldaş diye karşılık verdi Grekov ve alaycı bir şekilde ekledi. Bölgenin dışarıyla bağlantısı kesildiği zaman insanları, silahları bu evde topladığımda, 30 tane saldırıyı geri püskürttüğümde, 8 tankı yaktığımda başımda komutan yoktu.
Bugünkü personel sayınızı tam olarak biliyor, kontrol ediyor musunuz?
Niye kontrol edeyim ki? Kıta raporu vermiyorum. Neyim ben? İdare işletme şubesinde mi çalışıyorum? Kokuşmuş patates yiyip kokuşmuş su içiyoruz.
Evde kadınlar var mı?
Komiser yoldaş, beni bir tür sorguya mı çekiyorsunuz?
Tutsak düşen adamınız oldu mu?
Hayır, böyle bir olay olmadı.
Peki telefoncu kız nerede?
Grekov dudağını ısırdı, kaşları dürüldü ve şu yanıtı verdi. O kız Alman casusuydu. Beni de kendi yanına çekmeye çalışıyordu. Ona tecavüz ettim, sonra da vurdum.
Ve boynunu uzatıp sordu. Size böyle bir yanıt mı gerekiyor?
Sonra alaycı bir tavırla, bu işten ceza taburu kokuları geliyor, öyle değil mi komutan yoldaş dedi.
Krimov birkaç saniye hiçbir şey söylemeden Grekov'un yüzüne baktı ve şöyle dedi.
Grekov, Grekov, sizin başınız dönmeye başlamış. Ben de kuşatma altında kaldım, beni de sorgulamışlardı.
Grekov'a baktı ve ağır ağır, gerektiğinde sizi komutanlıktan uzaklaştırmak ve adamlarınızı komutam altına almak konusunda elimde bir emir var dedi. Neden kendinizi riske sokuyor, beni de bu yola başvurmaya itiyorsunuz?
Grekov bir şey söylemedi, düşündü, etrafa kulak kabarttı, sonra sessizleşiyor. Alman sakinleşti dedi.
21. Bölüm. İyi ya işte, ikimiz oturup bundan sonrasını belirleyelim dedi Krimov.
Neden ikimiz oturalım dedi Krakov. Biz burada hepimiz birlikte çarpışıyoruz. Geleceği de birlikte belirliyoruz.
Grekov'un küstahlığı Krimov'un hoşuna gitmişti ama aynı zamanda sinirlendirmişti. Grekov'un onu memur olarak görmemesi için Ukrayna'daki kuşatmayı, savaştan önceki yaşamını ona anlatmak istedi. Ancak Krimov bu hikayede zayıflığının ortaya çıkacağını hissediyordu. Oysa Krimov bu eve zayıflığını değil, gücünü göstermeye gelmişti. Zaten siyasi şube memuru değil, savaş komiseriydi. Önemli değil diye geçirdiği içinden bir komiser ne yapacağını bilir. Adamlar sessizlik içinde tuğla yığınlarının üzerinde oturuyorlar ya da uzanıyorlardı.
Alman bugün bir daha gelmez dedi Grekov ve Krimov'a haydi komiser yoldaş gelin yemek yiyelim diye öneride bulundu.
Krimov dinlenen adamların arasına Grekov'un yanına oturdu.
İşte hepinizin yüzlerine bakıyorum dedi Krimov ama Ruslar Prusyalıları her zaman dövmüştür sözü kafamın içinde dönüp duruyor.
Tembel ve hafif bir ses onayladı. Doğru. Bu doğru da genel kalıplarla ilgili o kadar aşağılayıcı bir alay vardı ki oturanların arasında hafif bir gülüşme oldu. Bu adamlar Rusların içinde ne büyük bir güç gizlendiğini en az Ruslar Prusyalıları her zaman dövmüştür sözünü söyleyen adam kadar biliyorlardı. Ayrıca kendileri de bu gücün en açık ifadesiydiler. Ancak Prusyalıların Volga'ya ve Stalingrad'a kadar geldiklerini ve bunun nedeninin hiç de Rusların onları her zaman dövmesi olmadığını biliyorlar ve anlıyorlardı. Bu anlarda Krimov'a tuhaf bir şey oldu. Siyasi görevlilerin eski Rus başkomutanlarını övmelerinden hoşlanmazdı. Krasnaya Zvezda'da Dragomirov üzerine yazılan makalelerden yapılan alıntılar onun devrimci ruhunu tiksindirirdi. Suvorov, Kutuzov, Bogdan Hmelnitski nişanlarının verilmesini gereksiz görürdü. Devrim devrimdir, devrim ordusuna bir tek kızıl bayrak gereklidir derdi. Bir zamanlar Odessa Devrim Komitesi'nde çalışırken İtalya'ya sefere giden bir Rus ordusunun başında bulunan Yüce Başkomutan'ın bronz gövdesini kaidesine indirmeye gelen liman amallarının ve konsomol üyelerinin yürüyüşüne katılmıştı. Krimov tam da burada 6'ya 1 numaralı evde yaşamında ilk kez Suvorov'un sözlerini tekrarlarken silahlı Rus halkının asırlardır süren ortak şanını hissetmişti. sanki sadece konuşmalarının değil, yaşamının da konusunu yepyeni bir şekilde hissetmişti. Fakat neden özellikle bugün, Lenin devriminin alışkın olduğu havasını yeniden soluduğu bir sırada bu duygulara ve düşüncelere kapılmıştı? Askerlerden birinin söylediği bu alaycı, tembel, doğru sözcüğü de iğne gibi batıp canını yakmıştı. ''Size nasıl savaşacağımızı öğretmeye gerek yok yoldaşlar,'' dedi Krimov. ''Bunu herkese siz öğretiyorsunuz. Fakat yine de komutanlık beni yanınıza göndermeye neden gerek duydu? Neden yanınıza geldim?'' ''Bir tas çorba içmek için mi?'' diye bir tahminde bulundu birisi alçak sesle ve içtenlikle. Ancak dinleyicilerin bu çekingen tahmine karşılık gülüşmeleri sessiz değildi. Krimov Grekov'a baktı. Grekov diğerleriyle birlikte gülüyordu. ''Yoldaşlar'' dedi Krimov ve öfkeden yanakları kızardı. ''Ciddi olalım yoldaşlar, beni size parti gönderdi.'' Neydi bu? Öylesine bir durum mu, bir isyan mı? Kendi gücünü, deneyimini hissederek komiseri dinleme konusunda bir isteksizlik mi? Belki de dinleyicilerin neşesinde isyancı bir şey yoktu da Stalingrad'da bu derece güçlü hissedilen doğal eşitlik duygusundan kaynaklanmıştı bu durum. Ancak daha önce Krimov'u hayran bırakan bu doğal eşitlik duygusu neden şimdi onda bir öfke, bu duyguyu bastırma, kırma isteği uyandırmıştı? Burada Krimov'un insanlarla yıldızının barışmamasının nedeni bu adamların ezilmiş, şaşkın, korkak olmaları değildi. Burada insanlar kendilerini güçlü ve kendilerinden emin hissediyorlardı. İçlerinde doğan bu güçlü olma duygusu komiser Krimov'la ilişkilerini zayıflatıyor. Hem Krimov'da hem de onlarda bir yabancılaşma, bir düşmanlık mı uyandırıyordu yoksa? Patates kızartan yaşlı adam partiden birine uzun zamandır sormak istiyordum dedi. Komiser yoldaş, diyorlar ki komünizmde herkes ihtiyacına göre pay alacakmış. Herkes ta sabahtan başlayıp ihtiyaç duyduğu her şeyi silip süpürürken nasıl olacak bu iş? Krimov yaşlı adama doğru döndü ve adamın yüzünde gerçek bir endişe gördü. Grekov ise gülüyordu. Gözleri gülüyor, gülmekten büyük geniş burun delikleri şişiyordu. Kafasında kirli, kanlı bir bant sarılı olan istihkamcı sordu. ''Ya şu kolhozlar konusu komiser yoldaş, savaştan sonra kolhozlar kaldırılsa keşke.'' ''Bu konuda kısa bir konuşma fena olmazdı,'' dedi Grekov. ''Size konferans vermeye gelmedim,'' dedi Krimov. ''Ben askeri komiserim. Kabul edilmesi imkansız başı bozukluğunuza son vermek için geldim.'' ''Son verin,'' dedi Grekov. ''Almanlara kim son verecek?'' ''Bulunur, merak etmeyin. Sizin söylediğiniz gibi çorba içmeye değil, Bolşevik lapası pişirmeye geldim.'' ''Son verin bakalım,'' dedi Grekov. ''Lapayı da pişirin.'' Krimov gülerek ama aynı zamanda ciddi bir şekilde Grekov'un sözünü kesti. ''Gerekirse Bolşevik lapayla birlikte sizi de yiyecekler Grekov.'' 12. ayrımın sonu. Sayfa 146.